عمريات بودكاست.
Bu kaydın başlığı Şeyh Cerrah Mahallesi. Gerçek hikayesi. Ben Abrar Sabbah ve bu bir Umariyat Podcast eseri. Film ve dizi hikayeleri 3 temel aşamadan oluşan genel bir kurala dayanır. Giriş, gelişme ve sonuç aşaması. Gelişme aşaması, hikayenin kahramanıyla birlikte ortaya çıkan asıl olayın yaşandığı bölümdür. Bu olaydan sonra hayat artık eskisi gibi değildir. Bu filmlerin en heyecanlı olanları, tesadüfi olaylara yer verilen ve kahramanın mücadelelerinde plansız ve zorbaca zora sokulduğu filmlerdir. Bu durum, insan hayatı için de geçerlidir. Zira her birimiz kendi hayat hikayemizin baş kahramanıyız. Ve her birimiz mutlaka bakış açımızı önemli ölçüde değiştirmiş ciddi olaylar yaşamışızdır. Kimimiz denizde boğulma tehlikesi atlatmıştır ve hayatı boyunca denizi zihninde uğursuz ve korku duyulacak bir yer olarak kazımıştır. Ya da kimimiz trafik kazası geçirmiştir de yüksek hıza ve arabalara karşı daimi bir fobi oluşturmuştur. Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden olan Cesur Filistinli Abid Rabbu bin Halil bin İbrahim Bey de tıpkı bunun gibi bir olay yaşamıştı. 1880'de Avrupa ülkelerinin zulmünden kaçan Yahudi uyruklu Yusuf bin Rahami Miyohas Abid Rabbu'ya sığınmıştı. Korku içerisinde kendisini yardım çağrısında bulunan muhtaçları asla karşılıksız bırakmamasıyla bilinen Arap milletinin bir ferdi olarak tüm mertliğiyle ona arazisinin bir kısmını ayırdı. Oysa Abid Rabbu bu olayın sadece çocukları için değil, tüm şehir hatta tüm ülke için kırılma noktası olacağından bir haberdi. 500 Filistin vatandaşı 70 yıldan daha fazla süredir Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet etmesine rağmen bölgede hakları olduğunu ispatlayan belge ve ruhsatların olmaması gerekçesiyle her an zorunlu göç tehlikesine maruz kalıyor. Şeyh Cerrah Mahallesi şu an en kötü günlerini yaşıyor. Peki bu hikayenin temeli neye dayanıyor? Hikaye, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirildiği 1948 yılında başladı. 28 Filistinli aile Şeyh Cerrah Mahallesi'ni kaçtı. El-Nekbe yani felaket yılı olarak adlandırılan yıldan 8 yıl sonra tam olarak 1956 yılında o zamanlar Kudüs'ü kendi egemenliğinde bulunduran Ürdün hükümeti mülteci ailelere ev arazi veren ve ancak 3 yıl geçtikten sonra da bu arazileri sahip olabileceklerini bildiren kararı çıkardı. Ancak 1967 yılında İsrail kuvvetlerinin Kudüs'ü işgal etmesi bu sahiplendirme kararını alt üstü itti. Ve bu ailelerin acıları yeniden gün yüzüne çıktı. 1972 yılında Yahudi işgalciler bu topraklara sahip olduklarını iddia eden sahte belgeler yayımladı. İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin belgelerini incelemeyi dahi reddedip 2008-2009 yılında 3 aileyi evlerinden kovdu. Şimdi ise 1948'den beri evlerinde oturan sayıları 500'e ulaşan 25 Filistinli aile tahliye kararını bekliyor. Adeta tarih tekerrür ediyor. Atalarının başına gelenler tekrarlanıyor. Torunlarını da aynı senaryo yaşatılıyor. İsrail hükümetinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bu tutumu, Kudüs'ün doğusunu Filistin devletinin mülkü olarak kabul eden Birleşmiş Milletler'in uluslararası kanununa karşı bir ihlaldir. Ve buradaki İsrail askeri birliklerinin varlığı şüphesiz açık bir işgal olarak tanımlanır. Ancak Ziyonist düşünceye ve İbrani devletine karşı çıkan Yahudi düşünür Noam Chomsky, Dünyayı Kim Yönetir adlı kitabında şöyle diyor. Oslo anlaşmaları Filistin-İsrail çatışmasının tarihinde gerçekten bir dönüm noktasıdır. Oslo'nun Orta Doğu'ya barış getirmesi bekleniyordu. Ancak gerçekte Batı Şaria'yı bölüp dağıttı. İsrailli yerleşimcilerin sayısını da ikiye katladı. ayrım duvarı inşa etti ve Batı Şeria ile Gazze arasında eşi görülmemiş bir ayrılığa sebep oldu. Oslo Anlaşması, İsraillilerin Yahudileştirme hedeflerine ilişkin varsayımlarının somutlaşmış hali oldu. Ve bu hedefleri gerçekleştirmek için Norveç devletini kullandı. Aynı zamanda sahada daha güçlü olan tarafın egemenliğini diğer tarafa karşı destekledi. Chomsky, bu diplomatik angajman modelinin çözüm bulmak için temel olarak uygun olup olmadığını sorguluyor. Meraklı birisi şöyle bir soru sorabilir. Neden bizzat Şeyh Cerrah mahallesi hedef alındı? Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Şeyh Cerrah mahallesi eski Kudüs'ün kuzeyinde, yani işgalci yerleşimci Yahudilerle dolu Kudüs'ün batısında yer alıyor. Bu mahallenin işgali İbrani Üniversitesi'ne doğrudan Yahudi yerleşimlerini bağlayacak ve Filistinlilerin sahip olduğu Kudüs'ün doğu kesiminin geri kalanın kontrol altına alınmasına ve istila edilmesini kolaylık sağlayacak. Diğer bir ifadeyle İsrail 1967'de gerçekleştirdiği Kudüs işgali sırasında Filistinlilere yaşamları için izin vererek yaptığı stratejik hatanın boyutunu anladıktan sonra Kudüs'ün doğusunun geri kalanları ufak parçalara ayırıp zorla oraları ele geçirmek için çabalıyor. İsrail hükümetince hazırlanan 2000 yılına ait Kudüs planına göre temel amaç, şehirde bulunan güçlü Yahudi çoğunluğu koruyup Filistinli halkın nüfusunu azaltmaktı. Lakin İsrail İstatistik Kurumu'na göre 2015 yılında Filistinliler nüfusun %37'sini oluşturmaktaydı. Şehrin %70'ini Yahudilerden, %30'unu ise Araplardan oluşturmaya yönelik yapılan demografik eylemler başarısız olunca planlama %60 Yahudi, %40 Arap olarak değiştirildi. Bunun için İsrail zaman zaman yumuşak, pek gün yüzüne çıkmayan bir güçle Kudüs'te bulunan Filistinlilerin vatandaşlıklarını geri alarak Kudüs'ü Yahudileştirme denklemini uygulamaya çalışıyor. Yani Kudüs'ü tam bir Yahudi şehri haline getirmeye çalışıyor. 1967 yılından 2020 yılına kadar vatandaşlık hakları elinden alınan Filistinlilerin sayısı 14.710'a ulaştı. Bu durum Filistinlilerin sağlık sigortası, eğitim hakkı, çalışma hakkı ve bunun gibi en basit insan haklarından yoksun oldukları anlamına gelmektedir. Öte yandan İsrail, Filistinlilere imar ve restorasyonu yasaklayarak, ödedikleri vergileri artırarak, onlara işkence ederek, gündelik hayatlarını çekilmez hale getirmek için kapanmalar ve yasaklar uygulayarak, sürekli denetim altında tutarak ve işlerini yaparken onlara baskı yapıp geçimleri hususunda sıkıntıya sokarak zorbaca Yahudileştirme politikasını uygulamaktadır. Bu kapsamda şu sorular ortaya çıkmaktadır. Neden Kudüs ve neden Kudüs halkı? Bu sorunun ilk cevabı Kudüs'ün konumu ve Yahudiler için kutsal olmasıdır. Diğer cevabıysa Yahudilerin yeni gerçekliği empoze etmek, Kudüs'ü Onurva'nın kontrolünden çıkarmak ve Filistin ruhunu Kudüs'ün doğu kesiminden sökmek istemesidir. Böylece Kudüs Yahudilerin sahip olduğu tek bir devlet olarak sayılacaktır. Sonuç olarak bu Mescid-i Aksa'yı hükmetmek ve iddia ettikleri tapınaklarını inşa etmek için bir hazırlıktır. Kudüs, daima Filistinlilerin ve İslam ümmetinin önem verdiği temel bağlantı noktası olarak kalacaktır. Kudüs ile Müslümanların bağı ne incelir ne de kopar. Hatta bazılarının gözünde küçük olsa dahi Kudüs her olayda çatışmaların merkez üssü olarak kalacaktır. Nasıl ki Abid Rabbu cömertliğiyle dönüm noktası olduysa, hiç şüphesiz aynı cömertlikle zafer de yeniden gerçekleşecektir. Değerli dinleyiciler, bu bağlamda kullanılan bazı kavram çatışmalarından bahsetmek isterim. Doğu Kudüs, Batı Kudüs ile Kudüs'ün doğusu, Kudüs'ün batısı söylemleri. Bu isimlerden her birisi farklı manaları izah etmek üzere kullanılır. Mesela sizler Kudüs'ün doğusu yahut Kudüs'ün batısı dediğinizde Kudüs'ün bir ve tek olduğunu kabul edersiniz. Yani Kudüs'ün iki kısma ayrıldığını kabul etmezsiniz. Kaldı ki Kudüs zaten asla ikiye bölünmez. Ancak sizler Doğu Kudüs yahut Batı Kudüs derseniz, dolaylı olarak biri Filistinliler için, diğeri de Yahudiler için olan iki Kudüs'ün varlığını kabul edersiniz. Ki bu, Oslo Anlaşması ilkesinde belirtilen şeklidir. Şeyh Cerrah mahallesindeki kardeşlerimize, mümkünse oraya giderek, yanlarında bulunarak destek verelim. Gitmeye gücü olmayanlar ise o mahallenin, orada yaşayan halkın zorunlu göçe maruz bırakılan ailelerin hikayelerini sürekli paylaşarak yardım etsin. Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan halkınızla her an dayanışma içinde olacağız. Allah'tan orada yaşayan halkımıza güç ve dayanıklık vermesini temenni ediyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu karanlığı söküp atacak olan aydınlık yakındır. Şeyh Cerrah mahallesini kurtarın hashtag'ı kullanarak paylaşınız.
Omariyet Podcast.